Evet, iyi pazarlar sayın dinleyiciler. Bu sürpriz bir program. Hiç planlanmamış bir şekilde gelişti. Biliyorsunuz Sakız'dayız biz ve Cuma günü bir program yapamamıştık. Dedik ki araya şöyle bir parça program atalım ki dinleyicilere borçluk almayalım. Bizim bu Sakız'da tuttuğumuz evin karşısında 70 yaşlarında bir amcamız var, Tasus amca. Türkçe konuşuyor. Kendisiyle genelde Yunan adalarında böyle dost olunuyor. Bir şeyler ikram ediyorlar sana. Ve ondan sonra sen de mukabele ediyorsun ve bir dostluk başlıyor. Tasus amca bahçesinde domatesler, biberler, salatalıklar yetiştiriyor. Ve sonra muhabbet gittikçe konuştuk, sohbet ettik ve söylediği şeyler bana çok çok enteresan geldi, çok ilginç geldi. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Bugün böyle bir ara bir program, bir parça atacağız. Tarihe, tarihe 8 milimlik bir parça film atacağız. Buyurun Tasus Bey, sizi kendinizi bir takdim edin.
Teşekkür ederim. Adım Tasus Fuchos. 1941 yılında İmroz Adası'nda doğdum. Gökçeada şimdi adısı, resmi adı. Ve
pardon, her zaman Gökçeada deniyor muydu?
Yok.
Ne zaman Gökçeada başladı bu
isim? Şimdi 80 yıllarında yani resmi olarak adı değişti Gökçeada. O kadar, o zamana kadar İmroz ve tarihçe, coğrafya, deniz haritaları hepsi yani bir İmroz. Tarihi ismi. Yani
1980'li yıllarda Gökçeada diye bir Türkçe isim konuldu.
İsmi konuldu yani.
Evet, biraz tuttu bu ama. Mesela tutmayan isimler var. Mesela Cunda Adası'na Ali Bey Adası diyorlar. Bilmiyorum, biliyor musunuz Ayvalık'ta?
Biliyorum.
O isim hiçbir zaman tutmadı. Herkes hala oraya Cunda diyor. Ali Bey sadece tabelalarda ölü bir şekilde kalıyor.
Yani Cunda Adası bir başka bir yani ada olarak Ayvalı'nın bir parçası sayılır. Hı hı. Ama Gökçeada, Bozcaada bir iki tane Ege adasıdır. Hı. Ve tabii ki Türkiye'de tuttu. Biz halen İskiler bilhassa İmroz diyoruz.
İmroz, evet. Zaten İstanbul'da da Nevizade'de İmroz diye bir meyhane var. Çok da severim. En güzel beyni, en güzel dili, en güzel taramayı orada yersin. Zaten taramayı başka yerde yiyemezsin.
Tanıyorum.
Bayorgi. Oğlu da var, Vasili.
Tabii ki tanıyorum.
Ha. Bir de o güzel üçüncü katta biz orada güzel kafa çekerdik. Onun üçüncü katı sigara değiştiğimiz zamanlarda komple açılırdı üstü. Bütün sigara domanı çıkardı. Bayağı garaj gibi meyhanenin üstü açılırdı.
Öyledir. Biz de gittik yani defalarca son yıllarda.
İşte üstü açılınca da, kafada dumanlanınca, güzel olunca da böyle bakardık, yıldızları seyrederdik. O da güzel bir keyif. Yazın da keyfi o zaten. Güneşin altında gündüz kaçışmaktansa gece yıldızları seyretmek.
Evet, evet. Son katta öyleydi. Ha. Yazın açılıyordu, kışın kapanıyordu.
Seyrediyor musunuz hiç yıldızları gece?
Tabii ki eskiden daha fazla. Dışarıya yazın uyuyorduk, yıldızları seyretmek. Şimdi yok.
Niye? Artık romantiklik geçiyor mu?
Romantiklik şimdi yavaş yavaş gitti yani.
Gitti. Evet. Siz şimdi İstanbul'da liseyi okudunuz değil mi?
Evet. Ortaokulu Gökçeada'da bitirdim. Ondan sonra liseyi okumak için İstanbul'a gittim.
Gökçeada'da lise yok muydu?
Yok.
Evet. Hangi liseye gittiniz?
Patrick Rum Erkek Lisesi, Fener ve Balat arasında kırmızı bir okul.
O tepedeki.
Tarihi. Tepedeki
o meşhur
bu.
O.
Meşhur tabii.
O benim bir bakkalım vardı. Atina'da yaşadım ben bir sene, 2004 yılında olimpiyatlar sırasında. Bir bakkalım vardı, İlya. 80 yaşındaydı. O okulun resimlerini çoğaltmıştı. Ve onunla o kadar gurur duyuyordu ki samimi olduğunu herkese hediye ediyordu.
Öyle.
Ben bu Bravo. Liseden mezunum. İyi bir liseydi galiba.
Tabii iyi bir lise. Yani bu lise hakkında Osmanlı döneminde 18. 19. yıllarda, yüzyıllarda üniversite seviyesinde bir okuldu. Hı
hı. Evet, halen devam ediyor zaten.
Halen devam ediyor. Şimdi çok az öğrenci var ve bir sorundur yani bu.
Peki siz Balat'a geldiniz liseyi okumak için Gökçeada'dan. Başka çocuklar da var mıydı yanınızda Gökçeada'lı?
Çok az, bazı az yani miktarda yalnız erkekler öğrenci vardı. Ve Balat'ta ve Fener'de eski Rum yani ailelerin yanında kalıyorduk. Hı.
Ha, ailelerin yanına yerleşiyoruz.
Evet,
yaşlı
evet,
insanların yanına.
Yani daha bizi için istiyorlardı. Yani bir yani arkadaşlık olarak.
Hem arkadaşlık yani, oluyordu, hem bir nefes oluyordu, hem yardım ediyordunuz
evet,
onlara.
Evet, bize yani çok bakıyorlardı. Başka yaşlı insanlar, Rumlar.
Ve siz onlara bir pansiyon parası gibi bir şey veriyordunuz.
Az miktarda mı veriyorduk tabii, veriyorduk aylık yani. Ve bize de yani kahvaltı, yemek, bütün yani aile olarak alıyordu. Aile fertleri olarak alıyordu yanlarına.
Peki Balat nasıldı o senelerde?
Bak, o senelerde Balat bazı yani bazı değil, çok sayıda Rum aileleri kalıyordu Fener'de ve
çoğunluk
Balat'ta.
Çoğunluk kimdi, Rum muydu?
Türktü çoğunluk, öyle zannediyorum. Ama bilhassa Balat'ta çok miktarda çok fazla Yahudi de yaşıyordu.
Oo, süper.
Ve
yani Yahudi, Rum ve Türk karışıktı.
Ve Türk karışıktı.
Peki nasıldı o? Tam iyi, güzel, tatlı tatlı yaşıyorlardı.
Tabii tatlı tatlı yaşıyorlardı yani. Ve şunu, madem ki Sakız adasından konuşuyoruz. Bizim yanında bir mahalle vardı ve Sakızlılardı. Ve fırıncılıkla uğraşıyorlardı.
Balat'ta.
Evet, Fener ve Balat arasında. Ve bunların kökleri hepsi Folopotami, biliyorsunuz.
Biliyorum, bu da bir köy.
Bulaşık yani köy yani. Ha. Ve orada o 60 yıllarına kadar, belki daha sonra, İstanbul'da çok fazla yani bu köyden yaşıyorlardı.
Evet, bu köyden çok fazla Amerika'ya da giden var galiba.
O Kanada. Odan sonra Kanada'ya gittiler.
Ben bir kere oraya katıldım, bir panayıra. Bu köyden bütün Amerikalılar, Kanadalılar dönmüş.
Evet.
Dönmüş o güzel Kanadalı kıyafetleriyle, Yunanca kıyafetler tabii modern. Artık Yunanlı gibi giyinmiyorlar.
Bu köy Solovotami, bir Sakız'da bir Kanada köyü sayılabilir.
Aynen yani. Öyle. Evet. Bir de o köyün kızları çok çabuk evlenirmiş.
Evet evet.
Doğru mu?
Çok çalışkandırlar bu insanlar.
Evet.
Becerikli, çalışkan.
Evet. Şimdi bu Tasos amcanın hikayesi müthiş. Buradan kalkacak, İstanbul'dan sonra Atina'ya gidiyor, sonra bir şekilde Sakız'a geliyor falan, müthiş bir hikaye. Ama önce reklamlar deyip sizi bir korkutayım dedim. Yok, reklam yok, sadece tepkik bir şaka yaptım. Şimdi Tasos amca, peki Balat'ta okudun, liseyi bitirdin, matematikte evet, çok iyiydin değil mi?
Matematikte becerikliydim yani, lisede ve genel olarak okullarda matematikte becerikliydim yani. Hiç okumuyordum ama çok yani okumuyordum yani, derste, sınıfta, kitaplardan okuyordum ve beceriyordum.
Evet, matematiğe doğal bir yeteneğim var yani. Çok iyi. Peki sonra Atina'ya gittin. Evet. Ama Atina'ya gitmeden önce senin meşhur bir hikaye var, bu Berber Yani.
Aha.
Onu biraz dinleyelim. O çok güzel, enteresan bir hikaye. Neredeydi bu Berber Yani'nin dükkanı?
Bak şimdi ben yani bu hikayeyi duydum. Çünkü Yanis berberdi.
Ve neredeydi dükkanı?
Heybeli Adası'nda, ana yolun üzerinde. Ana yolun üzerinde. Ve o kadar benim için de o kadar enteresandı, diyeceğimiz hikaye 50 yıllarında olmuş. Ben 60 yıllarında yani duydum, gene duydum ve çok enteresandı.
Ama sen tanıyor muydun onu?
Tabii, benim eniştemdi yani. Aa. Eşi ve annem kardeştiler. Onun eşi ve benim anne.
Teyzenin kocası yani,
evet,
bu.
Evet, evet.
Yani
evet.
Teyzenin kocası.
Teyzenin kocası.
Teyzenin kocası.
Ve berberdi ve berber. Kökleri, yani adı Yaniş Zurnazakis ve denildiği gibi kökleri yani Zakis.
Akis, Akis.
Giritli olmalı.
Biliyorum, biliyorum.
Ve, ve benziyordu yüksek boylu, bıyıklı filan.
Akis oldu mu Giritli oluyor, biliyorum.
Genel, yani bir genel olarak.
Evet, benim de nereden biliyorum biliyor musun? Bu meşhur bir Didos Sotirion Matomena Homata var ya, Türkçesi benden selam
Didos
söyle.
Didos Sotirion.
Benden selam söyle Anadolu'ya o kitap. O kitabı okudunuz mu?
Ben okudum tabii.
Çok müthiş bir başyapıttır o. Kurtuluş Savaşı'ndaki bir Mihail Aksiotis diye bir Rum'un başından geçenleri anlatıyor. O kitapta komünist bir Yunanlı asker var. Soyadı, benim soyadım Drosa. Onun soyadı Drosakis.
Drosakis. Evet.
Evet. O hatta şey yapıyordu. İşte biz niye savaşıyoruz ki burada? Yani bizim burada ne işimiz var?
Sahne Şirinköy.
Şirince, evet.
Şirince. Orada yani sahne yani.
Biliyorsun o Kurtuluş Savaşı'nda da birçok kayıttan okudum. Rus uçakları bildiriler atıyorlarmış Yunan askerlerinin içine. Niye burada savaşıyorsunuz? Emperyalizmin hizmetindesiniz gibi ve Türk ordusuna da çok büyük yardımları oldu Rusların.
1917'de yani bu komünist rejimi Lenin yani iş başına geldi ve tabii ki bu olaylar yani ben de okudum yani. Hı-hı. Evet, Yunan askerlerine uçaklardan yani atıyorlardı, broşür neydi?
Broşürler, savaşmayın.
Niçin siz yani savaşmayın filan, öyle yani.
Zaten bize
öyle bir tez var yani.
Evet, Mustafa Kemal'e de çok yardım ettiler. Bayağı bir altın
öyle,
yardımı,
öyle, öyle.
General yardımı. Mesela İzmir'deki Plevne Bulvarı'nın adı 1950'lere kadar Voloshnikov Bulvarı'ydı.
Öyle mi?
Tabii. Bize yardım eden bir Rus generalin adı. Sonradan Kennedy Meydanı oldu. Fahrettin Altay Meydanı.
Bilmiyorum.
Menderes'le birlikte taraf değiştirdik. Kennedy Meydanı, hı-hı, oldu. Johnson yardımları aldı. Yok. Johnson yardımı değil mi? Öyle hatırlıyorum.
Bilmiyorum.
Neyse. Sonra bu Berber Yani
Berber yani hikayesini yani,
hikayesi berber tıraş yapıyor. Güzel tıraş yapıyor muydu?
Evet evet yani ve çok lüks dükkanı berber.
Ana caddede.
Ana caddede ve oradaki yani deniz üssü var biliyorsunuz, akademi var.
Denizcilik okulu var. Evet.
Denizcilik genelar, bütün subaylar, amiraller orada tıraş yapıyorlardı. Hı hı. Ve lüks bir ve İnönü'nün portresi vardı. İsmet İnönü 1950 yılına kadar Türkiye'nin cumhurbaşkanıydı.
Ya, evet, zaten şöyle Mustafa Kemal öldükten sonra
Cumhurbaşkanı
oldu ve bütün paralardan Mustafa Kemal'in resmi çıktı, kendi resmi girdi.
Öyle mi?
Tabii.
Mustafa kaldı yani Atatürk'ün.
Hayır, kalktı, hepsi kalktı. Bütün devlet dairelerine de kendi resmini koydu.
Maddi.
Ben hatta bir ara buna kafaya takıp araştırdım. 1960 yılına kadar basılan 52 tane banknotun 26'sında İnönü'nün, 26'sında Mustafa Kemal'in resmi var. Evet.
İlk defa duyuyorum.
Ve sizin yani de onu
orada
tabii.
Yani orada cumhurbaşkanıydı. İsmet İnönü'nün büyük bir fotoğrafı, portresi vardı. Ben hatırlıyorum çünkü neden hatırlıyorum?
Kanunlara riayet etmekten
ve
itina eden bir adamdı galiba,
evet,
değil mi?
Belki, belki. Ve 1950 yılında seçimler oldu ve Demokrat Parti seçimleri kazandı.
Tamam.
Ondan sonra bir sabah, belki pazartesi sabah, pazar oldu seçimler, pazartesi sabahı belki başka bir gün o haftanın.
Bence iyice bir zaman geçmişti. Hükümet kurulmuştu.
Belki de, belki. Ve berber dükkanının içinde bazı polisler geldi ve dediler Yani'ye portreyi indirin. Niçin indireyim?
İnönü'nün portresini indirin dedi.
İndirin. Dedi
yani
ki,
Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanının resmini indirin.
İndirin. Şimdi yeni cumhurbaşkanımız var, Celal Bayar'dı.
Tamam, o zaman o hemen seçimden sonra değil. Hükümet
belki,
kuruldu.
Belki, bilmiyorum. Ve asıl yani sorun, yani mesele ve yani dedi, niçin indireyim bu? bu şahsi özel bir dükkandır. Evet. Ve istediğim ki her şey, kimseyi portresini koyayım. Ve polisle indirdiler.
Aa, polisle onun izni indirdiler. Olmadan.
Bir izni olmadan ve kendisi gene onlara çıktı. Bildiğime göre dayak yedi polislerden.
Sizin enişte bayağı helal olsun yani.
Evet yani ve bu yani olay büyük bir nasıl yani
büyüdü
ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani gazeteleri birkaç Cumhuriyet ilk maksatla iyi de oldu bir gayrimüslim birisi Yanis adıyla hükümet organlarına karşı çıktı. Ve o günden yani sonra Yanis ünlü oldu. Birkaç Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde.
Meşhur oldu yani.
Meşhur oldu tabii. Ve bütün yani parti gösterilerinde İstanbul'da her zaman davetiye gidiyordu Yanis'e. Ve ön sıralarda ve masalarda yani en iyi yani yerde yani oturuyordu.
Evet. Enteresan. Bu enteresan bir olay.
Tabii ki ve tabii 50 yıllarında oldu bu.
Yani şimdi ilk Atatürk dönemi bitiyor. Atatürk döneminden sonra İnönü dönemi başlıyor. Bu arada Atatürk'ün naaşı 1953'e kadar Etnografya Müzesi'nde. Yani 38-1953.
Ankara'ya ne zaman getirildi?
Anıtkabir'de
58 mi?
Evet 53.
53'te mi gitti?
53, evet.
Ankara'ya?
Anıtkabir'de.
53'te. Ben tezgah.
Yani polisler yeni hükümet kurulunca ve yeni cumhurbaşkanı çıkınca diyorlar bu resmiinde değil mi?
Belki öyle düşündü. Tabii emir aldılar polisler de. Kendilerinden herhalde gitmediler.
Peki bu olay ikinci cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün kulağına gidiyor mu?
Tabii gitti. Madem ki büyük gazeteler tabii öğrendi. Ve 1950-51 yazında İnönü'nün tatil evi Heybeliada'da.
Evet devam edin. İsmet tatile geliyor Heybeliada'sına.
Evet tatil yani evi Heybeliada'dadır.
Ha yazlık evi.
Yazlık evi evet.
Sayfiye.
Ve şimdi müzedir. Müze milli müzedir. İsmet İnönü hakkında ben biliyorum bu evi. Gittim de içeriye müzede olarak gittim. Ve İsmet İnönü
doğduğu ev de İzmir'de. O da kemer altında bir arka sokakta.
Öyle mi? Bilmiyorum. Evet. Ve ilk tatilde giderken yani Haziran ayında neydi? Ve hemen hatırladı ve dedi ki yani için şeker alın ve onu gidip göreceğiz.
Ha yani tatlıyla elinde bir tatlıyla
dedi güvenliklerini adamlarına tatlı alın bu akşam yani
ziyarete gideceğiz
ve güvenlik kişileri bilmiyorum dediler paşa yani haber verelim kendisi gelsin bize size davet yapsın.
Size...
Yok dedi. Biz yani gitmeliyiz. O kadar yani bir iş yaptı nasıl diyelim. Biz gitmeliyiz.
Biz onun ayağına gitmeliyiz.
Evet. Wow. Ve akşamüştü eşiyle.
Mevhibe Hanım'la birlikte.
Evet ve güvenlik gibi indi ve gitti. Ve yani hayran oldu, kaybetti. Yani bir berber, yani basit bir berber gördü ki İsmet İnönü gidip yani dükkanına ve dedi ki tıraş yaptır.
Tıraş da oldu.
Tabii.
Saç mı sakal mı?
Sakal tıraş bilmiyorum oldu.
Siz yok muydunuz o sırada?
Güvenlik mensupları hepsi ve yalnız eşi içindeydi. Eşi. Ve tıraştan sonra yani kulağına, yani Yüner dedi, İnşallah ikinci tıraşta gene Cumhurbaşkanı
olursunuz.
Ve eşi dedi, çünkü hiç yani duymuyordu. Ve eşi dedi ki, çok teşekkür ederiz. Yaptı bu bütün, yani yaptığınız bu bizim için yaptığınız, yani çok çok teşekkür ederiz. Ve ondan sonra her yaz hiç kontrol edilmeden Yanis Berber araçlarıyla İnönü'nün yazılık evine gidip, yani İnönü'yü tıraş ediyordu.
Devamlı müşterisi mi oldu yani?
Müşterisi tabii, para da almıyordu tabii ki öyle. Ve yani sohbet ediyorduk, çünkü hiç bir güvenlik almadan, çünkü o zaman tıraş bıçaklar da oluyordu. Biliyoruz, evet. Yani eski bıçaklar, yani ne diye bıçaklarla oluyordu yani.
Doğru aslında, yani bir cumhurbaşkanı tıraşı olurken usturanın altına yapması da bir risk.
Tabii birisi yani yalnız bir, yani öyle yani tıraş edildi. Çok mühim bu.
Peki ondan sonra ne oldu? Tasus amca liseyi bitirdi. Liseyi
bitirdi. Bir burs kazandım. Yani Atina'ya matematik fakültesinde, evet. Yunan hükümetinin yani bir bursuydu. Hı hı. Ve 3 taneydi İstanbul'u için. Birisini ben
kazandım. 3 burstan birini kazandınız. Yok,
ben kazandım. Atina matematik fakültesine. Ama bir zorlukluk çıktı. Pasaport meselesi. O kadar pasaport vermezlerdi yani.
Kolay pasaport vermiyorlardı.
Yok, vermiyorlardı. Ve onun için
gayrimüslimlere mi kolay vermiyorlar? Nasıl? Gayrimüslimlere mi vermiyorlar kolay?
Vallahi bilmiyorum onu. Tabii ki bilmiyorum. Ama benim için yani mesela 3 kişiydik, bu burs kazandık Atina için. Her yani o pasaport vermiyorlardı. Zorluklar yani çıkarıyorlardı. Ve düşündük yani. Düşündük. Çünkü vay. Yani yeni
bize bir destek olur dediniz.
Destek
nasılsa
olur.
Cumhurbaşkanını tanıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani partisinde herkes tanıyordu yani.
Evet. Ve bir de şunu söylemişsiniz, o unutulmasını hatırlatayım size. Bu bir Hristiyanlarda her isim İncil'deki bir azize atfen veriliyor. Evet. Ve her ismin kutlandığı bir gün var.
Tabii var bu.
Mesela sizin Tasos hangi gün?
Benim Tasos Anastasis, evet. Demek. Evet. Ve Paskalya gününde isim günümüzdür. Hı. Ve
hangi gün oluyor?
İsa'nın dirilişidir. Anastasis.
Hangi gün oluyor ama? Nisan?
Yok, Paskalya bayramı değişiyor yani.
Hangi günse
yani,
o gün.
Ne, ve Paskalya. Ama Yanis ismi mesela Ocak ayının 8'inde.
Ocak yani. Ayının 8'i ve Aziz Yanis'in günü.
Yani ismiyle kişiler o günün yurtusudur.
Herkes gelip onu kutlar. Yani yaş günü gibi.
Evet.
Yani benim de Antonio mesela, Antonio. Bizim Katoliklerde de 13 Haziran'da.
Katoliklerde zannediyorum ama Ortodokslarda ya Ocak ya Aralık aylarında olmalı.
Aylin'i kapat telefonu.
Alo, peki şimdi ve bu Yanni'nin gününde Cumhurbaşkanı'nın ona yazılı şeyi mi geldi? Tebriği mi geldi?
Bir yani bu bayramında Noy bayramında 8 Ocak'ta kutlanıyor Yanis ismi ve İmroz'daydı. Yani eşinin yani memleketinde.
Memleketi yani şeyde Heybeliada'da değildi, İstanbul'da değildi.
İstanbul'da değildi ve oraya gidip bir telgraf, İsim gününüzü kutlarız, İsmet ününü. Aman ne oldu bu, kimdir bu Yanis? Çünkü oradaki yani PTT postanın yani memurları bilmiyorlardı. Bu bütün yerlileri biliyorlardı. Yanis Yurdanzaki adındaki kimseyi bilmiyorlardı. ve hemen yani
Cumhurbaşkanından tebrik telegrafı gelince şaşırdılar.
Şaşırdılar
tabii.
Kimdir bu filan, kimdir bu, ve hemen müdür alıp yani tabii sordular buldular onun evinde yani, tamam mı? Ve o zaman o günden sonra Gökçeada'da da İmruza'da yani meşhur oldu.
Havasından geçilmez artık onun. Peki ondan sonra senin pasaport işi için ne oldu?
Beni bak,
yani yaraya koydunuz.
Evet evet, ve haber verdiler. Yanis'le bir akşamüstü Kadıköy'e çıktık.
Tamam.
Randevu vapurla ben İstanbul'dan.
Hayır, şu adamı mı git gör dediler. Şu adamı mı git gör dediler pasaport
evet
için.
Evet, dedi ki belli bir adresini, yani oraya gidin ve İstanbul ilinin şube, ne diyoruz bunu, şube ilgilisidir yani bu yoklaması.
Pasaport şubesi, pasaport
Yok, askerlik yoklaması, İstanbul ilinin askerlik yoklamalarının müdürü, en generaldi.
Anladım.
Generaldi. Evet. Çünkü ve bir kağıt çıkardı, mühür yaptı, dedi, imzaladı, dedi bu ben götürdüm. İmroz askerlik şubesine
götürdün
ve ondan sonra
yurt dışına çıkmasında sakınca yoktur diye bir yazı aldın.
Sakınca yani yoktur ve ondan sonra pasaport hemen çıktı yani.
Çıktı ve sen Atina'ya gittin.
Ve yalnız benim pasaport çıkmadı, öteki çocukların da pasaportları çıktı ve Atina'ya gittik.
Yani'nin sayesinde. Yani.
Evet evet evet.
Atina'ya gittin, sonra Atina'da üniversiteyi okudun.
Okudum ve ben 65 yılında maalesef Türk vatandaşlığı bizden alındı. Bizden de alındı ve geriye dönemezdim. Ne İstanbul'a,
bir dakika,
ne
bir dakika. Şimdi sen orada okuduktan sonra konsolosluktan mı? Konsolosluktan mı çağırdılar seni?
Yok yani 65 yılında evet Atina Türkiye konsolosluğundan çağırdılar. Konunuz için geçin. Yani konsolosluktan geçin.
Geçin evet.
Gittim orada ve bana haber verdiler ki Türk vatandaşlığı sizden alındı. Ve bu yani kolay değildir yani.
Bir dakika, gerekçe ne ama?
Yok, gerekçe yoktu. Ve konuştu konsolosla, neden?
Neden alındı?
Dedi, vallahi biz bilmiyoruz. Bizde görünmüyor hiçbir şey. Yasa dışı, tamam mı? He. Ve dedi ki dediler bana konsolos Ankara Başbakanlık Müsteşarlığına yazın, nedenleri sorun.
Yazın mı gidin mi?
Yok, yazın. Yani gidemezdim. Madem alındı ki Türkiye'ye gidemezdim.
Peki sen o zaman Yunan vatandaşı mıydın?
Yok, Türk o zamana, o güne kadar Türk vatandaşıydım. Türk pasaportum vardı.
Bizde. Vatansız kaldın yani.
Vatansız kaldım. Ben konsolosa dedim, konsolos bey, bu benim işim değil, sizin işinizdir. Siz yazınız. Bravo. Yazmalısınız yani. Bravo. Ankara'da ve nedenleri sormalısınız. Ve en son olarak giderken Türk pasaportunu geri getirin ve getirmedim. Bir yerde yani hatıra olarak.
Hala duruyor mu?
Duruyor. Bir, yani ararken bulacağım bir yerde herhalde. Getirmedim.
Yani şöyle, seni çağırıyorlar, diyorlar ki sen Türk vatandaşıydın ama biz senin pasaportunu geri getir, biz senden bu vatandaşlığı aldık. Gerekçe yok. Kendin yaz, öğren.
Ne, evet.
Yani işte bu
ama da politik, bana da, ben eminiz ki yani benim politik meseleler.
Bence de
Kıbrıs
siz,
meselesi filan.
Hem Kıbrıs meselesi hem de İnönücü, sizin adınız İnönücü'ye çıktı ya.
İyi, zannetmem.
Şimdi ondan sonra da
zannetmem, çünkü yalnız benden Türk vatandaşı alınmadı.
Herkes
bütün
alalım.
Yani İstanbullu, Gökçeada'lı, Boçaada'lı, o zaman o dönemde dışarıda olanlar, okuyanların pasaportları alındı.
Ha yani bir cumhuriyet yönetiminde böyle bir şey alındı, bitti. Açıklama yok, sen git yaz, öğren. Ya padişah fermanı gibi yani.
Ve ben 1900 ve onun için yani ben de geriye dönemezdim ve matematik hocası olarak rastgele istenmeden Sakız Adası'na tayin edildim.
İstedin.
Yok, istemedim. Oldu.
Nereyi istedin sen? Öyle sormuyorlar
ben
mı
yok,
size?
Yok yani ben adalı Ege adalı olduğum için Samos Adası'nı istedim. Çünkü bir yaz tatil olarak gittik ve hoşuma gitti. Dedim bir Samos Adası'nı koyayım yazayım dilekçede. Evet. Ama olmadı. Sakız'a gönderdiler ve belki şanslıyım.
Şu an bence oldu. De şanslısın. Sakız çünkü Samos'a 10 basar.
Olmasa çünkü Sakız daha büyük, daha ünlü, daha yakın Türkiye'ye, İzmir'e filan.
Ve bir dakika o
çok
gün
ilişkimiz var.
O gün bugündür de Sakız'da mısın?
Evet evet.
Kaç senesinde geldin Sakız'a?
67 senesinde geldim ve askeri jundasının ilk tayinleri 67'de bizde askeri junta oldu.
Biliyorum ben. Ben biliyorum tabii, ben 60 doğumluyum. Biz o zaman İzmir'de ve Bay Taso şey almıştık. Siyah beyaz televizyon ve normal antenlerle Yunan televizyonu izliyorduk.
Öyle mi?
Ve herkes Papa Dopulos diye mitingleri veriyorlardı. O faşist juntacılar.
İlk yani ilk tayin yani askeri juntanın ilk tayinleri biz olduk. Ve bizi ilk yani geldiğimizde okullarda biraz yani sakıncalıydılar. Ya bunlar subaydılar, bunlar juntalılar bizim için zannediyorlardı.
Ha,
eski yani
faşist zannediyorlardı.
Evet tabii madem ki öyle oldu.
Onlar tayin etti.
Tabii onlar da, ve ondan sonra aylar geçti ve biz söylediler zannediyorduk faşistiniz.
Peki bir şey soracağım. Sonra hanımla tanıştın.
Sakız'da kaldım. Öğretmen tayin oldum. Öğretmen.
Matematik öğretmeni.
Matematik öğretmeni ve lisede yani eşimi de öğrenci olarak.
Senin tanıdım. Öğrencin miydi?
Öğrenciydi.
Ama bu görevi kötüye kullanmak... Nasıl? Yani. Özel ders mi veriyordun ona?
Yok yok özel dersimi vermiyordum. Ama öyle yani öyle yani insanın hayatı acayiptir yani. Yani
peki ders verirken mi aşık oldun?
Yok.
Anlatsana
sınıfta,
biraz.
Sınıfta.
Peki kaç yaş var aranızda?
Ben 26
yaşındaydın.
O 18 yaşındaydı.
Ha, iyi 8 yaş var aranızda. İyi bir şey değil canım.
Yok yani.
Benim bile karımla aramda 12 yaş var. Ama benim öğretmenliğimi kabul etmiyor kendisi. Ondan sonra evlendin.
Evlendim, ailem oldu. Kayınpederim Çeşmeliydi, Mubadeliydi. Çok iyi bir insandı.
Kayınpeder İzmirli yani, İzmirli. Çeşmeli.
14 yaşında yani ailenin en büyük çocuğuydu ve her şeyi hatırlıyordu. Ve çok iyi bir insan.
Bir dakika, 14 yaşındayken
idi. 1922'de 14 yaşındaydı.
İdi ve de Kurtuluş Savaşı bittiğinde bütün Rumlar gibi kayıklarla buraya mı geldi?
Evet yani buraya babası balıkçıydı. Ve bütün ailelerini alıp küreklerle
yani. Balıkçı teknesiyle.
Ve burada yani hastanenin yani yeni bir yerde
peki Çeşme'de nerede yaşıyordun? Merkezde mi?
Böyle, biz gittik yani şimdi limana girerken Körfez'de yani koyda sağda solda bir küçük bir yat limanı var yani
evet,
orada
evet.
Küçük balıkçı limanı diyelim.
Tamam. Oranın teke plajı var orada. Bir de ufak bir plaj var.
Biz deyip yani biz gidip yani gördük yani ana evini yani çökmüş ama zincir ağacı vardı falan gördük.
Tamam 14
çok
yaşında
gitti.
Diğer en büyük çocuk muydu?
Evet kayınpederin en büyük çocuğuydu.
Diğer kardeşleri?
Daha küçük.
Kaç yaşın kaç taneydiler?
7 kişiydiler.
7 kardeş. Baba ve anne bir balıkçı.
Evet kürek yani sandalyeyle girdiler.
Sandalla.
Sandalla geldiler Sakız Adası'na.
Yerleştiler. 14 yaşında enteresan. Peki sonra ne oldu? İkinci Dünya Savaşı başladı.
İkinci Dünya Savaşı'nda evlenmemiş.
Evlenmemiş.
Ve bazı HPC yani Sakızlılar ve başka yerlerden yani ana Yunanistan'dan Türkiye'ye firar mı diyelim?
Ha, bir dakika dur ama yavaş gidelim. O 2. Dünya Savaşı'nda Sakız Almanlar tarafından işgal edildi.
İşgal, bravo Yunanistan.
Hatta Sakız girişinde limanda bir mermer parçası var. Orada ilk direnişte ölenlerin isimleri var.
Yok o değildir. Bu yani bu tabelada
evet.
Bu tabelada bu limanda gümrükte
evet, eski gümrükte
orada bir İsveç bir yük gemisi gelip yanaştı Kızılay'ın Erythrostavros yardımı sakıza çıkartıyorlardı.
Peki o tabelayı niye koydular?
Bak şimdi ne oldu? Evet. Ve bu yani yasal yani. Ve İngiliz uçakları, savaş uçakları zannediyorlardı Almanlardı. Bu vapurun ve limandaydılar ve bombaladılar. Ve orada göreceksiniz Yunan isimleri
ve İsveç isimleri
var. İsveç isimleri bu vapurun personeli, mürettebatıydı. Ve öldüler. Ötekileri yani orada çalışan yani bu yani yardımı karaya çıkaranlardı.
İşte ben de o listeye bakıp şey zannettim. Almanlara karşı çarpışarak. Neyse Almanlar burayı işgal ettiler ve başka birçok Yunanlı senin kayınpeder de kaçtılar Türkiye'ye.
Türkiye'de ve oradan İngilizler gizli ne diyorlar?
Gizli teşkilatı.
Teşkilatları bunları Orta Doğu, Filistin, Lübnan, Kıbrıs kısa sevk ediyorlardı ve askerlik yani
bir dakika Türkiye'de teşkilat kurmuşlar buradan kaçan Almanlara karşı savaşmak isteyen Yunanlıları Filistin'e mi yolluyorlardı?
Evet Filistin'e
yani. Neredeydi bu kamp? Isparta'da mıydı bu?
Yok, bu trenle gidenler Isparta'nın dışında bir ilçede bir kamp da vardı, ondan sonra trenle gidenler ama çoğu vapurlarla Çeşme'den ve öteki kıyılardan yani Kıbrıs'a, Filistin'de ama tehlikeliydi çünkü Almanlar çünkü Ege denizine Almanlar hakimdi.
Yani bu da müthiş bir şey. Yani burada adam kaçıp hayatımı kurtarayım demiyor. Alman faşizmine karşı savaşmak için İngilizlerle Filistin'e gidiyor.
Ve ondan sonra
gönüllü olarak
tabii ki kaçak olu gönüllü olarak ve orada askerlik yani yaşında olanlar yani ve bilmiyorum ama İngiliz ordusuna gidiyor.
Senin kayınpeder de gitti, savaştı
gitti,
mı?
Gitti ve Kuzey Afrika'da Rommel'e karşı, Almanlara karşı savaştı.
Kuzey Afrika'ya gitti
Kuzey. Ondan sonra savaş bittikten sonra 46 yılına geriye döndü.
Geriye geldi. Tekrar Sakız'a geldi.
Nasıl?
Tekrar Sakız'a döndü.
Sakız'a evet döndü.
Ama bu defa da Yunanistan'da iç savaş başlamıştı değil mi?
Bravo işte yani faşizmlerle
kralcılarla komünistler.
Komünistler arasında maalesef bir iç savaş ve 49 yılına kadar.
Ne oldu peki? O savaşa da katıldı mı kayınpeder?
Kayınpeder orada geldi. Sen dedi komünistsin, komünist değilim. Yok çünkü dedi yardım yapıyorsun insanlara yani öyle biri. İyi bir adamdı. Madem ki yardım yapıyorsun diye dediler ki komünistsin ve gidip yani sürgüne.
Sürgüne yolladılar. Yani adam burada Almanların işgalinden kaçtı. Faşizme karşı savaştı diye döndüğünde Yunanistan'daki kralcılar sen komünistsin dediler ve bunu sürgüne yolladılar.
Bak şimdi ben inanıyorum iç savaşlar yani en kötü ve en vahşetli
tabii,
yani
bak,
savaşlar.
Şöyle söyleyeyim ben bir yerde okudum doğru. Türk-Yunan Savaşı'nda 90 bin Rum ölmüşken Yunan iç savaşında 300 bin Rum öldü. Bu bir de şey aklıma geldi. Bu hani sen komünistsindir. Sürgüne nereye gitti sürgüne?
Limnos ve Midil arasında Aistratis bir adası var. Osmanlı dönemindeki adını hatırlamıyorum.
Bu Türkiye bir ada. Türkiye'de de böyle numaralar oldu biliyor musun? Yani komünistlerin hiç alakası yokken suçlandıkları.
Ama şunu söylemek yani gerek. Genel olarak ben konuşuyorum çok eski ve ilerler ve çocukları ile burada kaçak olarak Türkiye'ye gidenler. Genel olarak buradan benim de kayınpeder aynı. Türkiye'ye gidenler genel olarak çok iyi misafirlik gördüler. Ege kıyı halkından.
Tabii.
Genel olarak. Tabii ki bazı genel olarak dedi.
Ege candır abi, Ege verir, Ege içini açar, içini döker verir.
Evet yani verir her bakımdan yani korudular, yardım ettiler filan ama tabii ki ekstra olarak bazı da hadise olarak bakayım, hep çaldılar filan, götürdün.
Yani kayınpeder bu defa da sürgüne gidiyor. Ne hayat bu? 14 yaşında Çeşme'den buraya geliyor, evet. Kurtuluş Savaşı'nın sonunda. İkinci Dünya Savaşı'nda kaçıyor, Filistin'e gidiyor, savaşıyor. Sonra geliyor, kralcılar sen komünistsin diye sürgüne yolluyorlar. Bu arada şeyi de biliyor musun? Aklıma geldi şimdi o. 6-7 Eylül olaylarını.
6-7
Ama sen İmroz'daydın o zaman.
Ben İmroz'daydım ve küçüktüm. Tabii ki o, yani benim için, ailemiz için annem 6-7 Eylül olaylarında bir abimle gidip yani İstanbul'da göz ameliyatı yaptılar. Balıklı
Hastanesi'nde.
Hastanesi'nde bir yani
o olaylar sırasında.
Sırasında tabii çok babam filan hatırlıyorum ama ne oldu o zaman, ne telgraf vardı, ne bir telefon var, telgraf vardı. Ne telefon vardı öğrenelim yani, ne oldular filan filan, tamam.
Şimdi bu 6-7 Eylül'de de hükümet, biliyorsun bunu tezgahladı o zamanki Menderes hükümeti. Değil bir sürü kamyonlarla adam taşıdı. Çapulcu taşıdı. Polisin gözetiminde yaktılar, yıktılar. Ondan sonra da bunu komünistlerin işi diye bizim Aziz Nesin'i attılar içeri. Biliyor muydun?
Ben okudum yani bu olaylar için Rum yani tezini, Türk tezini de kitaplar okudum bu olaylar hakkında. Evet. Okudum.
Şimdi o zaman kayınpedere dönelim. Bu sefer de sürgüne gitti. Ne, sürgün de bitti.
Sürgün de bitti. Ondan sonra Tine'ye gidip orada yani pastacılık, tatlıcılık yani mesleğini öğrendi.
Tamam.
Geriye döndü. Ama kimse işçi olarak bu tatlıcılar yani,
evet,
pastaneler almazlardı. Çünkü komünist tabelası vardı.
Nasıl komünist tabelası?
Madem ki sürgüne gitti. O zaman yani 48 yılından 48 yılından.
Resmen işe afavoz edilmiş
ama
gibiydi
yani. Sağ partiler yani vardı,
evet,
ve komünistlere yani işçi yani işlerinde çalıştırmıyorlardı. Belalarını yani iş adamları belalarını ve o.
Ama Sakız genelde sağcı değil mi?
Yok, Sakız adası değil. Demokrat. Değil
mi? Ne ya, demokrasiye kazanmıyor mu?
Yok yok yok. Bak şimdi ne oldu? Ve bize örnek olarak dedi, bütün yani partilerde, eylemlerde kötü insanlar var, iyi insanlar da var. Beni en son olarak işini alan bir sağ ve merkezde yani merkezde platia ne diyoruz?
Meydanda.
Meydanda yani birisi sağcı geceleyin alıyordu ve pasta yapıyordu, yani tatlı yapıyordu ve kimseye söyleme yani. Ve
seni burada çalıştırdığımı kimseye söyleme mi?
Söyleme ve fazla ile parayı veriyordu. Evet. Hem de sağ bir insandı. Ben tanıyordum. Birkaç yıl önce yani öldü.
Evet.
Ve Bay Yorgi ve meydanda halen yani kendi
pastanesi var
pastanesi
mı?
Şimdi kahvedir yani.
Tamam. Yani senin kayınpeder geldi, 14 yaşında Çeşme'den buraya geçti. İkinci Dünya Savaşı'nda Filistin'e gitti. Çeşme'ye geri kaçtı. Bu defa
evet,
ters
evet,
yöne kaçtı bu defa.
Evet evet.
Tamam, hayata bak.
Evet.
Bir önce bu tarafa kaçıyorsa sonra burada savaş çıkınca o tarafa. Çünkü insanın tek amacı yaşamak. İnsanlar üzerlerinde yaşayacak toprak arıyorlar. Ölmek için toprak aramıyorlar. Sonra da şeyler bunları sürdüler. Değil mi? Kralcılar sürdü.
Evet evet.
Sonunda pastacı olarak geldi. Bu arada 1950'ler mi olmuştu?
Evet, 50 yıl, 49, 48, 49, 50 yıllarında. Ondan sonra
adam kaç yaşına gelmişti kayınpeder o zaman?
Valla 22'de 14 yaşında.
Yaşındaysa 1908 doğumlu, 50'de de 42 yaşında.
O kadar, bravo, o yıllarında yani 40, evlendi.
Ve evlendi ve sonunda.
Bir kadın vardı Aplutaryana Caddede, biliyorsunuz.
Çarşı.
Kendisi şimdi değil, bir pastanesi vardı ve dedi kayınpederim dedi, ortak alır mısın? Ortak olarak ve aldı.
Tamam.
Çünkü yalnız bilmiyordu yani, çok basit basit ve hemen birkaç yıl içinde bütün adanın başka dışı da yoktu. İlk başta ne şey oldu yani, çok işleri vardı, büyüdü ve yani hayatta maddi olarak ve genel olarak çok çok kazandı yani.
Başarılı oldu.
Çok çok başarılı. Yani
bu 42 sene şimdi, savaştıktan sonra
şimdi bütün yani tatlıcıların, pastacıların yani yenidirler ama önceleri hepsi kendisi öğretti yani.
Hepsini o yetiştirdi.
Yetiştirdi.
Peki ve ne zaman vefat etti?
1900 vade bilmiyor, hatırlamıyorum. 10 sene, 11 sene önce ve bir şey söylemeliyim çok yani ruhani.
Ruhani bir şey.
Çok çok. Dedi iki kızı.
İki kızı mı vardı?
Vardı ve eşim ve kardeşi. Ve dedi son isteğim, evet. Bizim mezarlığına götürmeyin, mezarlığımıza, çünkü
herkesin kendi mezarlığı var,
evet,
değil mi?
Evet yani semtlere göre.
Semtlere göre.
Ve şehrin tepesindeki bir mezarlık var.
Evet.
Ve oraya getirin.
Neden?
Ve neden? Çeşmeyi
görüyor.
Göreyim.
Ha,
göreyim. Ve gittik yani, eşim gitti yani metropolde, dedi
papaza söylemeye
bunu. Papa olamaz dedi, son dedi papaza, yetkili papaza, dedi babamın
son... Yani papaz kabul etmedi bunu.
O yok etmedi dedi.
Adam doğduğu yere öldükten sonra gören bir
orada oturuyorsunuz
tepede.
Orada yani gömüleceksiniz dedi. Babam, eşim dedi, babamın son isteği olacak. Çünkü hayatında orada doğdu ve hayatında çok çok çok şeyler yani
mücadele
geçti.
Yaşadı.
Ve oldu en son.
Oldu
olarak.
Mu? Papaz kabul etti mi?
Yok, kabul etmedi ama getirdik. Biz bir, güzel bir yer verdiler yani, mezarlık. Ve hakikaten yani çeşme yani görünüyor.
Bakıyor şimdi da. Seyrediyor ve çeşme.
Hepimiz ben de yani bir rahatlık hissettik.
Evet.
Bazıları diyor, ne oldu? Ne oldu? Yani insanız var yana, yalnız içmek, yemek değildir yani. Bazı şeyler ruhani, bazı.
Evet, ben de Ege'de gömülmek isterim. Senin seçtiğin bir yer var mı özellikle?
Şimdi herkes yani memleketinde.
Gökçeada'yı mı istersin?
Yani öyle düşünce var maalesef yani.
Güzel. Yani ölüm güzel değil.
Tabii öyle yani ama kolay değil yani. Ve kolay değil ama her şey olabilir.
Evet.
Her şey olabilir.
Doğru. Peki bir şey söyleyeceğim. Size Rumlarda şöyle bir adet varmış diye duydum dün ilk defa. Gömüldükten sonra 5 sene sonra kemikler çıkıyormuş hepsi.
Şehirlerde var maalesef.
Var mı bu?
Evet, vardır.
Bütün kemikler çıkıyormuş ve beyaz şarapla yıkanıyormuş.
Evet.
Ve sonra
bilmiyorum ama çok kadar yani, çünkü yer yoktur yani.
Yer olmadığı için.
Olmadığı için bunlar hariç kirayla ve aile mezarlıklarında bulmaz. Aile mezarlıklarında olmaz. Çünkü kira veriyorlar belediyeye, kiliseye. Yani para ödüyorlar kira olarak. Ama gelirler 5 senede haber veriyorlar. Gidip yani kendi insanınızın
evet, kemiklerini
alıyorsun. Alın, yıkıyorlar ve
bir kutuya koyuyorlar. Nerede saklıyorlar?
Orada var, mezarlıklarda vardır yani.
Ha.
Ve bazıları şimdi mesela ben Çiftlik köyde yani Çeşme'de Katopanaya, oradaki yer yani kemiklerin koyduğu yer en son zamanlarda yani bir parçası yani korunuyordu.
Evet.
20 yıl önce filan.
Enteresan. Yani 5 sene toprağı işgal edebiliyorsun ama toprak az olduğu için o 5 sene sonunda
başka
kemikler
yani.
Kemikleri alıyorlar, ya şarapla yıkıyorlar,
evet.
Ve kutulara koyup saklıyorlar.
Evet.
O yerde başkasına gidiyor.
Başkasına, bravo mesela.
Mantıklı. Bence mantıklı. Evet. Neyse. Programı artık bitirelim istiyorsan. Seni de yorduk. Yoruldun mu biraz?
Yok, yorulmadım. Bugün yani biraz yani geziye çıktık torunlar için.
Evet.
Ve öğleyin de uyumadık. Çünkü ben uyuyorum öğleyin yani.
Siestacısın yani.
Siestacıyım çünkü çok erken kalkıyorum.
Hı-hı.
6'da.
Ben de öyle.
6'yı çeyrek
hep güneşi kapı. Güneşi.
Evet, güneşten doğmadan önce yani.
Seyrediyorum güneşi.
Ve onun için yani öğleyin yani siestacıyım. Hı-hı. Ama hiç sorun yoktur. Yemek, hı-hı, yemeden, çünkü öğle yemeği yememek.
Peki sabah erken kalkıp ne yapıyorsun?
Aa, okuyorum önce.
Matematik mi?
Yok.
Felsefe mi?
Yok. Önceki gün gazetesini alıyorum, gazetesini, evet, yani. Ve başka bir şey yazdım ve kahvemi yapıyorum ve hemen çıkıyorum.
Türk kahvesi mi?
Yani, Türk sade, Türk kahvesi.
Bak, onu da geçenlerde biriyle konuştum. Böyle bir şey söyledi. Bana çok mantıklı geldi. Dedi ki kavga ediyoruz dedi. Çünkü bu Yunanistan'da Eleniko diyorlar. Biz de Türk, aha, kahvesi diyoruz. Dedi ki adam, bana çok mantıklı geldi. Dedi ki sade olursa Türk kahvesi dedi. Çünkü dedi kahveyi Osmanlı İmparatorluğu Yemen'den İstanbul'a getirdi. Ah. Ama kahvenin içine şekeri koymayı İstanbul'daki Rumlar akıl etti dedi.
Öyle mi?
Evet. Ha. Onun için şekerlisi Yunan kahvesi dedi. Ha, sade içiyorsan Türk kahvesi. Böylece paylaşmış olduk kahveyi.
İlk defa duyuyorum ama aynısı. Birisi Türk kahvesi, Yunan kahvesi, sade aynı.
Ama şekerin olmadığını biliyorum. Mesela Cumhuriyet ilan edildiği zaman Türkiye'de şeker fabrikası yok galiba. 1940'larda mı ne kuruluyor ilk şeker fabrikası?
Bilmiyorum, bilmiyorum. Öyle bir şey. Ben şunu yani hatırlıyorum. 70-80 yıllarında filan Türkiye'de özel dönemine kadar yani, hı hı, ithal genel olarak ithal malları yani çok azdı.
Çok azdı.
Bu
yani
ekonomik bakımından, döviz bakımından.
Özal'da biliyorsun.
Bütün yani arkadaşlar, tanıdıklar Çeşme'de ve İzmir'e giderken ve söylüyor biraz kahve
getirin. Özal Türkiye Cumhuriyeti için bir kilometre taşı, çünkü ilk defa Özal'la asker kökenli olmayan bir cumhurbaşkanı oldu.
Evet ve hemen yani biliyorum yani yeniliklerini.
Evet, bayağı da biz de o zaman onu sağcı zannediyorduk, meğerse antimilitarist bir adammış yani. Evet, dinleyicilerimiz diyor ki seni ellerinden öpüyoruz diyorlar, yazmışlar burada Twitter'da. Ne güzel insanmış, ne örnek insanmış, ömrüne bereket diyorlar. Çok sevdiler seni. Yani,
sağlık dilerim, hiçbir şey değil, sağlık, evet, ve mutluluk.
Çok çok sağ ol katıldığın, aynen, için. Son bir sözün size var de mı Türkiye'ye?
Yok yani, biz yani insanlar yani hiçbir şey yani anlaşıyorlar ya, yani hiçbir şey yani paşalaşmak istemezler. Yani devlet yani politikalar yani bu başka bir meseledir. Ama insanlar yani birbirlerine yani inanıyorlar ve ben inanıyorum, şahsen inanıyorum ve kötülük yani istemezler.
Evet, insan esas İnsanlık olan iyi, kutsal olan insan hayatıdır. Politikalar uğruna insan hayatları feda edilebiliyor. Buna dikkat etmek lazım.
Biz yani acılarımız var, ben şahsen acılarımız var. Mesela şunu yani söylemek istiyorum. Ben Yunan vatandaşlığını 1965 yılında 1965 yılında Türk vatandaşlığını kaybettim. Aldılar, tamam mı?
Ve o pasaport duruyor mu sende hala?
Valla yani aradıktan tabii ki bir bavuldadır yani, o senelerce ama
aramak lazım.
Aramak lazımdır yani. Ve bak 1996 yılına kadar hiçbir vatandaşlığım yoktu.
Aa.
Çünkü dilekçe yapmadı Yunan vatandaşlığını geriye almak. Geriye Yunan vatandaşlığı
almak için. Yani sen 1967 ile
1965 yılından
65'ten 96'ya kadar
benim yani UNESCO nasıl Birleşmiş Milletler pasaportum vardı. Yok bir şey.
Var mıydı öyle bir
şey? Yoktu. Ha. Ama Yunan pasaportu verdiler bir çeşit ve 80 yıllarından sonra Türkiye'yi ziyaret edebilirdim. Ama Yunan pasaportuyla. Ki bir acım yani, çok acılar. Mesela annem öldü 60-75 yıllarında.
Gidemedin.
Gidemedim yani. Bir insan
için yani şunu özetleyeyim. Sen 1965 yılında Türk vatandaşlığından çıkartıldıktan sonra, evet, 90'lara kadar hiçbir vatandaşlığı olmadan
yoktur
yaşadın.
Yoktur resmen. Ondan sonra
ve o yüzden de Türkiye'ye gidemedin. Annen öldü Türkiye'ye ve gidemedin.
Evet, 75-74 yıllarında öldü ve gidemedim.
Niye? Bir politikacı senin vatandaşını keyfi olarak.
Ve Yunan pasaportu da vermezlerdi. Ve 1996 yılına bir dilekçe yaptım. Gidiyordum Avrupa'ya. Diyorlardı sen diplomat, evet diplomat. Çünkü pasaportumun rengi biraz farklıydı. Acaba. Öteki Yunan pasaportlarıydı.
Anladım.
Ve 1996 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. Söylemedim. 9 sene boyunca emekli olmadan önce Adana'nın ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'nü yaptım.
Öyle mi? Milli Eğitim Müdürlüğü'nü sakın
yaptım
ya.
Ve hiçbir sorun çıkmazdı yani vatandaşlık. Yalnız meselesi sen Yunan vatandaşı değilsin. Nasıl olacaksın? Bir sorun yoktu. Yani askerlik, emniyet yani bu gidemezdim, tamam mı? Hı. Ve yalnız 1990...
Ha, Yunanistan'da askerlik yaptın mı?
Yok.
Yapmadın.
Ne Türkiye'de ne Yunanistan'da askerlik.
Hiç askerlik yapmadın yani.
Hiç askerlik yapmadım. Üç abim Türkiye'de askerliklerini yaptılar.
Hı hı.
Birisi de Türk Tugayı ile 55 yıllarında Kore'ye gitti.
Kore'de savaştı.
Türk ama savaşları yani muharebeler bitti.
Hı hı.
Bitti. Ve ama ben hiç askere gitmedim.
Güzel. Hiç olmazsa. Okey, çok çok sağ ol Tasos amca.
Size de çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.